Ayrım 21. Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı. Sayfa 227. Karlofça Antlaşması'ndan bu yana da memleketimiz her askeri ve siyasi kaybın acısını unutmak için de yine bir kestirme yol olan askeri zaferler aramamış mıydı? Hatta daha geçenlerde yaşanan Baba Ali baskını sırasında genç talebe Mahmut Enver Bey'e "İndir onları Enver, vatana kahraman gerek, korkak ve beceriksizler değil" diye bağırarak da aynı kestirme yoldan sonuca varmaya çalışmıyor muydu? İşte biz yanlışı burada yaptık. Hep kestirme yoldan kayıp telafisine gittik. Bu telafi yöntemi bizim için yüzyılların tarihi yanılgısı olduğu kadar düşmanlarımızın da bizi o yanılgı içinde tutma noktasında bir marifeti varsa eğer asıl tarihi zaferleridir de. Yani o yanlığının çekim merkezinde oyalandık durduk. İçinde bulunduğu çıkmazdan çıkma yolunda bir huruç hareketiyle çıkma iradesi ortaya koyan ve artık takdirini iyiden iyiye kazanmış olan Rahmi Ağa'yı hastanede yattığı sürece neredeyse iki günde bir ziyarete gittim. Bazen Sadullah Efendi ile birlikte, bazen de onun gitmediği günlerde. Gerçi eğer bir gün Sadullah Efendi gitmiyorsa ben gidiyordum, ben gitmiyorsam o gidiyordu. Lakin biz ne kadar gidersek gidelim, Rahmi Ağa'nın vaziyeti iyiye gitmiyordu. Tifo ile başlayan hastalığı vücudunda başkaca yaralara ve hastalıklara yol açmıştı. Zaman içinde tifonun vücuduna verdiği zafiyet ile akciğerleri de iflasa doğru gitmiş ve nefes darlığı da başlamıştı. Tifoyu bakteri öldürücü ilaçlarla iyileştirme yoluna giden doktorlar nefes darlığına çare bulamıyorlardı. İşin daha da kötü yanı vücudu zaman zaman kasılmalar göstermeye de başlamıştı. Bu halde yine de hastaneden taburcu edilebilir duruma gelebilmişti. Tifo bakterileri, mikropları ve bilumum virüsler iyileşmiş ancak nefes darlığı kendisine miras kalmıştı. Rahmi Ağa her ne kadar hali vakti yerinde biri ise de geçinmek için çalışmak zorundaydı. Üstelik hastalık kendisini işinden gücünden geri koymuştu. Emanet olarak bıraktığı ve yanında çalışan adamlarla uzun süre iş yerinden ayrı kaldığı için işleri eskisi gibi sağlamca yürümemişti. Hastane masrafları da epeyce bir para tutmuştu. Bu hal içinde Rahmi Ağa dükkanının yolunu tutmuştu. Velhasıl Mehmet Ali'ye yardım ederken başına gelmedik kalmamıştı. Sultan Hamamı'na yakın bir yerde olan dükkanına bir öğle arası uğrayıverdim. Ağa içeride sessiz sedasız oturuyor ve defterleri karıştırıyordu. Az ötede açık vaziyette Kur'an-ı Kerim görünüyordu. Dükkanında bir genç çuvalları istifliyor, bazen de müşteri gelince tartının başına geçip zahire veriyordu. Lakin dükkanda çokça mal kalmadığı da gözleniyordu. Selamün aleyküm Rahmi Ağa. Aleyna ve aleyküm selam. Efendi Beyzadem hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ ol ağa, nasılsın? Rabbime şükür, öksürdü. Öksürüyorsun, sıkıntı yok ya inşallah. Yok, lakin hemen de atılmaz ya o zafiyet. İşler nasıl? İyidir elhamdülillah. Pek fazla mal kalmamışa benziyor. Eskisi kadar yok tabii ki. Benim hastalığım sırasında çalışanların benim adıma karar vermeleri kolay olmuyor. Zaten bir tanesi kalabildi. Herkes ekmek derdinde neticede. Bir de harbin getirdiği yokluk da olunca dükkanın hali gördüğün gibi oluvermiş. İnşallah ben de dükkanda memlekette ayağa kalkacak. Hastayken okuyamadığım sayfalarım vardı, ben onları okuyorum. Aslında benim asıl derdim onlar, gerisine Allah kerim. Dini bütün bir adamdı Rahmi Ağa. Dini yönü derinlikli olmasa da teslimiyeti güçlü ve Allah'a imanı tamdı. Direnç noktasının gücü de buradan geliyordu. Önceleri Samiha için duyduğu kaygı da kızcağızının bu direnç gücünden mahrum kalacağı korkusuydu. Dünyalık meselelerin altında kalmayacak adamdı diye düşünürken, bu hastalık bana dünyalık meseleler için kafa yormak kadar yormamayı da öğretti. Neden? Çaresizliğin ne olduğunu insan hastayken daha iyi anlıyor, tabii ki kaygının da. Neye kaygı duydun ki? Geride kalanlara tabii, daha doğrusu bana bir hal olursa diye geride kalanlara. Pek tabii kaygı duyduğun kadar önemsememeyi de öğreniyorsun.
Ya.
Evet, aynen öyle azizim. İnsanın takati kesilince neyle mücadele edebilir ki?
Haklısınız.
Tevekkül öğreniyorsunuz o zaman. Ya da yıllarca bildiğinizi sandığınız tevekkülün idrakinde oluyorsunuz. Harp, hastalık, memleketin hali ve üçünün karşısında da çaresizlik bana bunu daha iyi öğretti.
Rahmi Ağa, harp, hastalık ve memleketin halinden söz etmişti. Çaresiz kaldı, üç şeyi duraklayarak saymıştı. Saydıkları arasında bu sefer küçük kızı yoktu. Ya onu unutmuştu ya da sıkıntı duyduğu hususların arasından onu çıkarmıştı. Çok geçmedi, kısa bir sessizliğin ardından ağa benim merakıma açıklık getirdi.
Hastayken bir tek küçüğümden, Sami Ham'dan endişe etmedim beyzadem.
Öyle mi? Bir vakitler kendisinden çok şekvalıydınız. Hatta sizi biraz da kızdıracak şekilde kendisini dahi tanımadan küçük bir münakaşamıza dahi konu olmuştu.
Olmuştu ya, ben kızımla ilgili olarak verdiğim okutma kararımın, iş ve beceri sahibi olma kararımın yanlış olup olmadığının tereddüdü içindeydim o zamanlar.
Ya şimdi?
Şimdi tereddütüm kalmadı, kararım doğruymuş. Kızım okuyacak, iş ve beceri sahibi olacak. Onun ile ilgili olarak tek ısrarım dini bütün bir mektepli veya memur olacak. Başkaca bir arzum olmadığı gibi diğer kızcağızlarımı da aynı usulle okutmadığıma bin pişmanım şimdi.
Samiha demek sizin için farklı bir anlam kazandı.
Zaten hep farklıydı. Onu çok da severim. Gerçi hangisini sevmem?
Bu sözlerden sonra ağa ağır ağır yerinden kalktı. Hiçbir şey söylemeden Kur'an-ı Kerim'i büyük bir hürmetle kapattı ve yüksekçe bir yere koydu. Yürürken bir ayağı istemsizce kontrolünden çıkıyor gibiydi. Güç bela dükkanın önünde duran adamına sesini duyurdu. Kahveleri ısmarladı ve güç bela yerine oturabildi. Belliydi ki vücudu artık dermandan kesilmişti ve kendi kontrolünün dışına çıkmaya başlamıştı. Rahmi Ağa'nın bu görüntüsüyle Fatma Safiye Hanım'ın harp mağlulü olan oğlu aklıma gelmişti. Fatma Safiye Hanım'ın oğlu cephede çarpışırken sakat kalmıştı. Rahmi Ağa ise cepheye gitmeden harp mağlulü olmuştu. Bu harp öyle bir harp olmuştu ki hem cephede savaşanlar hem geride kalanlar mağluldü. Ağa cephe mağduru Mehmet Ali'nin ailesine yardım ederken ve hiç hesapta olmayan bir derde duçar olmuştu. Günler ilerledikçe memleketin hali de ağanın hali de iyiye gitmedi, daha bir kötüye gitti. Ağa aksayan ayağını zamanla başına ne işler açacağını ne yazık ki çok acı biçimde öğrendi. Ağa felç oldu, sağ bacağını tamamen kullanamaz hale geldi. Onun bu hali bende üzüntü duygusu kadar tarif edilemez bir acıma duygusu da doğurdu. Bu iyi adam, bu samimi adam, bu inanmış adam, bir inanmışlığın peşinde ve bilmeden sersefilliğe giden bir yolda perişan olmuştu. Lakin kendisi için zerrece üzüntü duymuyor, onun yerine ailesinden geriye kalanlar için ve memleket için üzüntü duyuyordu. Kendisini ve ailesini ikinci plana itip, memleketi ve milleti ilk plana alan geçmişin tapu memuru, şimdinin orta halli tüccarı olan bu samimi adam, bu şuuruyla bir anda bir büyük adam oluveriyordu. Öyle ya, bu şuurla hareket eden adama saygı duyulmaz da ne yapılırdı? Pek tabii büsbütün millet ve memleketi düşünüyor değildi. Neticede insandı, ailesini de düşünüyordu. Ama milleti ve memleketi her daim ailesinin önünde tutuyordu. Ben ve Sadullah Efendi elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorduk. Fakat nafile, taşıma suyla değirmen nasıl dönmezse bizim gibi dışarılıklılarla da zahire ticareti yürümüyordu. İşten fırsat buldukça ağanın dükkanına uğruyor, bir şeyler alıp satmaya çalışıyordum. Bazen benim yerime Sadullah Efendi geliyordu. Bir sabah mesaime başlamadan evvel ağanın dükkanına uğradığımda feracesine bürünmüş vaziyette elinde kalemiyle defterleri inceleyen Rahmi ağanın küçük kızı olan o mahbeker Samiha Hanım'ı gördüm. Dükkana kadar geldim, görmemezlikten gelip de dönmek doğru olmazdı. Hayırlı işler.
Sağ olun mühendis bey.
Hayrola, sizi dükkanda görmek.
Hayırdır efendim, pek kıymetli peder beyciğimin bozulan saati karşısında işlerin yükünü üzerime almaya karar verdim. Malumunuz peder beyimin oğlu yoktur. Hak Teala henüz nasip kılmadığı için damadı da yoktur. Münasip olan budur diye düşünerek peder beyimin güç de olsa rızasını alarak buraya geldim.
Demek ağa izin verdi. Peki ya işlerden anlar mısınız?
Anladığım söylenemez, lakin başkaca da bir çaremiz kalmamıştır. Memleketimizde bir hanımın ticaret yapması zor iştir, bunun farkındayım. Ama yapacak başka bir şey yok, elimden geleni yapacağım.
Samiha Hanım kahramanca bir tavır sergileyerek namusuyla ekmek parası kazanmak için babasının yerine geçmişti. Mektep'le birlikte bu işi götürebilecek miydi? Müslüman bir hanım olarak zahirecilik gibi ağır bir iş yükünün olduğu bu işi ne kadar yapabilecekti? Dahası harp ile birlikte başlayan ticaretteki alavere dalavereden nasıl kendini koruyabilecekti? Tüm bu sualler içinde Samiha Hanım kendini babasının işinde göstermeye çalışıyordu. Günler birbirini takip ederken çabasının beyhudeliği ortaya çıkıyordu. Bu ağır işte ben ve Sadullah Efendi ona ancak ucundan bucağından tutarak yardım edebiliyorduk. Bir yandan da işin içinde mektep olunca Samiha Hanım bunalıyordu. Yalnız iş ve mektep de yoktu. Ayrıca bir de evde yarı yatalak vaziyette felçli bir baba ve ona her daim bağlı olan bir anne ile bir çare 3 tane daha kız kardeş vardı. Samiha Hanım'ın yükü çok ağırdı. Ortalama bir erkek adamın dahi taşıyamayacağı bu ağırlıktaki yükü sırtlamak için verdiği mücadeleden dolayı kendisini çok takdir ediyordum. Ben de Sadullah Efendi de kendisini hem takdir ediyor hem de destek olmaya çalışıyorduk. Lakin Samiha Hanım gibi güzel ve genç bir hanımın bu durumundan istifade etmek isteyen fırsatçılar da zuhur etmiyor değildi. Onun okul ve iş hayatından elini eteğini çekip evinin hanımefendisi olmasını ve böylece ailesini de garanti altına almasını telkin ediyorlardı. Samiha Hanım ise memleketimiz adetleri için inkılap kabul edilebilecek bir direnç örneği gösteriyor ve elinin tersiyle her teklifi reddediyordu. Onun bu reddedişleri beni kendisine daha çok yakınlaştırıyordu. Hayat mücadelesini onuruyla veren Samiha Hanım, gözümde idealize olmaya başlayan evlenilebilecek Türk kızı olma yolunda çok sağlam adımlar atıyordu. Şayet memleketin bu karmaşık günlerinde sevgili pederim bir kez daha evlenmemi gündeme getirecek olursa onunla evlenmeyi isteyebilecek durumdaydım. Lakin Samiha Hanım ne kadar benim için cazipse de ailesinin hali de bir o kadar beni düşündürüyordu. Peder beyimin varidatı ortadaydı, benimse geçim kaynağım olan maaşım vasattı ve kazandığım ancak bir ev geçindirebilirdi. Bu hal içinde Samiha Hanım'ın ailesinin yani Rahmi Ağa'nın ailesinin yükünü nasıl üstlenebilirdim? Gerçi benim kaygım tamamen fanteziden ibaretti. Doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şeydi benim yaptığım. Sanki evlenmişim gibi ya da evlenmek için adım atmışım gibi. Ne olursa olsun sade bir hadise vardı ortada. Samiha Hanım ailesi için büyük bir mücadele veriyordu. Lakin takati yetmiyordu. Takatinin kesilmesi onu yolundan alıkoymuyordu. Onun bu direnci beni de Sadullah Efendi'yi de yanında olmaya itiyordu. Başka insanlar onun durumundan faydalanmak istese de o yolundan dönmüyordu. Bir bakıma Samiha Hanım, ben de bu çabasıyla şair Tevfik Fikret'in Haluk'un defterinde yazdığı mısraları takip ettiği izlenimini doğuruyordu. Ne demişti şair? Hak bellediğin yolda yalnız yürüyeceksin. Evet, o da öyle yapıyordu. Yenilmemek için, teslim olmamak için ve aldığı eğitimin hakkını vermek için direniyordu. Onurlu bir şekilde ailesi için direniyordu, babası gibi yapıyordu. Babası da inandığı din için, dindarlar için, Müslümanlar için direnmişti. Varlığını kendisini daha önceleri hiç tanımadı. Mehmet Ali'nin ailesi için seferber etmişti. Ne yazık ki bu uğurda hiç hesap etmediği bir hastalığa yakalanmış ve ardından başkaca dertlerin pençesine düşmüştü. Yine de hak bellediği yoldan dönmemişti. Üstelik kendisi gibi olmayan ve hak bellediği yoldan dönenlerin memlekette bir hayli olmasına karşın. Memleketin hali de Rahmi Ağa'nın ailesinden farklı değildi. Her şeye rağmen onuruyla direnmeye çalışan bir memleket ve millet vardı. Bir de bir oldu bittiyle memleketten ayrılanlar. Balkan Harbi Müslüman unsurları memleket ile olan bağlarını da ciddi bir şekilde kesmişti. Balkanlardaki son toprağımız olan Arnavutluk da harp zamanında zaten ilan ettiği bağımsızlıktan sonra iyiden iyiye artık elden çıkmıştı. Görülen oydu ki Avlunya limanında suikasta kurban giden yalnızca Resneli Niyazi Bey değildi. Suikasta kurban giden aslında Osmanlı'nın Müslüman unsurlarıydı. Yetmemişti. Arap memleketlerinde Osmanlı'ya karşı cesaret kazanan asiler de vardı. Ermeni, Rum ve benzeri asilere alışmıştık artık ama ya onlar, yani Müslümanlar, onlara ne oluyordu? Ben ki Trablusgarp'taki din kardeşlerimiz için kaygı duyarken onlar bizi ne demeye başka bir ateşin içine atıyorlardı. Sorular çoktu, soruların çokluğu kadar cevapların tekliği de mümkün olamıyordu tabii ki. Çok bileşenli bir hareket olmuştu, Müslüman ayrışmaları da. Sanmamalı ki sadece biz zayıfladık diye onlar ayrıştı. Yo, bizim de aymazlıklarımız oldu ne yazık ki. Mesela hareket ordusunun o muazzam komutanı Mahmud Şevket Paşa, Katar ve Kuveyt isminde iki küçük kaza için mi koca İngiliz krallığı ile ters mi düşeyim diyerek bu emirlikleri onlara bırakmıştı. Asker değildim ama koskoca İngiliz krallığı neden bu iki küçük emirliği istesindi? Yoksa başta Basra'nın kontrolü olmak üzere Hint ticaret yolunun kontrolü için olabilir miydi? Bilmiyorum. Zaman nasılsa onu da ortaya çıkaracaktır. Ayrışıyorduk, yalnızlaşıyorduk. İttihatçılar iş başına gelince Hürriyet Bayramı ile birlikte memlekette ve millette bir enerji artışı olmuştu. Lakin bir iki yıl içinde her yer yangın yerine dönmüştü. Bu yangını söndürme işi de tıpkı Sadullah Efendi'yi, Rahmi Ağa'yı ilk tanıdığım kahvehane toplantısında ateşli bir konuşma yapan Darülfünun talebesi Mahmud'un dediği gibi yine bahtı kara Türk milletine kalıyordu. Yaşadığı yalnızlaşma içinde Türkler daha bir birbirlerine sokuluyor ve birbirlerinden destek alıyorlardı. Bir de kendilerini bırakıp gitmeyen diğer Müslüman unsurlardan. Lakin Arnavut ayrışması içimizi parçalamıştı. O kadar iç içe geçmiştik ki. İstanbul'daki Arnavutlar başta olmak üzere tarif edilmez bir acı yaşanmıştı. Bununla birlikte sakin kafayla düşünenler için Perşembenin gelişi zaten çarşambadan belliydi. Balkanlarda, Makedonya'da elden çıkmasıyla Arnavutların yaşadığı coğrafyanın Osmanlı'ya bağlı kalması zaten çok zordu. Kaldı ki Osmanlı'nın da oraları koruyacak gücü Balkan ezimetiyle sona ermişti. Arnavutluk harp sırasında artık bağımsızlığını ilan etmiş, lakin harbin harala gürelesi içinde manasını iyiden iyiye anlayamamıştık. İşin sıcaklığı bitip de iş bu raddeye gelince her şeyi daha iyi anladık. Arnavutluk, Makedonya ve en önemlisi de Edirne. Kaybedilen bu vatan toprakları bizlere ve tüm millete yalnızca acı vermiyordu. Duyulan her acı, her ıstırap bir öfke patlaması da yaşatıyordu. Ne yazık ki gözleri kan bürümüştü. Sorumluların kim ya da kimler olduğunun artık bir önemi kalmamıştı. Önemli olan hesap görmekti. Bu çöküşün bir şekilde önünü almaktı. Zaten hesap soracak da yoktu ki. Çaresiz ve aciz bir padişah, lağvedilmiş bir meclis, suskun bir matbuat. Harbin kaybedilişi ile mali sıkıntılar da baş göstermişti. Maaşlarımızı ancak alabiliyorduk. Yine de mesaimize düzenli olarak gidiyorduk. Bir sabah yine aniden ortalığın hareketlendiğine şahit olduk. Mahmud Şevket Paşa'nın suikast ile öldürülmesinden kısa bir süre sonra Balkan memleketleri Bulgaristan'a karşı cephe almışlardı. Bu sefer harbin tarafları sırtlanları hatırlatırcasına nasıl ki daha önce Osmanlı'ya hep beraber çullanmışlarsa aynısını Bulgaristan'a yaptılar. Bulgarlar da ağır bir yenilgi aldılar. Enver Bey bu yenilgiyi fırsat bildi. Bu hal içinde yeni bir mesaime başladım.
Selamün aleyküm.
Aleyküm selam Katip Efendi.
Bu sabah hayırlı bir sabah.
Neden? Diğer sabahlardan farkı ne ki? Üstelik memleketin bu kara bahtlı günlerinde hangi hayırlı sabahlardan bahsedebiliriz?
İşte ben de onu diyordum mühendis bey. Bu sabah talihimizin döndüğü sabahtır.
Meraklandım şimdi. Anlat bakalım ne oldu?
Edirne Fatih'i Enver Bey.
Edirne Fatih'i mi?
Evet ya, ne sandın Enver Bey? Edirne'yi Bulgarlardan dün itibariyle geri aldı. Hayırlı olsun, inşallah kaybettiğimiz yerleri bir bir geri alacağız.
Şaşkınca inşallah diyebildi.
Kalem katibimiz Lütfullah Efendi'yi bu denli sevindiren olayın kahramanı Enver Bey, bir fırsatını bulup kadim başkentimiz mübarek Edirne'yi Bulgarlardan geri alabilmeyi başarmıştı. Böylece vatan toprağı tekrar Midye Enes hattının ötesine geçebildi. Yalnız vatan sınırları bir geri kazanım elde etmedi tabii ki. Enver Bey Edirne Fatih ünvanını da aldı. Bu iddiaçılar Fatihliği gerçekten sevmiş olacaklardı. Öyle ki Sultan Reşat'ı padişah makamına uygun gördüklerinde halkın da kabulünü sağlamak adına olsa gerek ona Sultan Fatih'ten esinlenerek Mehmet adını uygun görmüşlerdi. Şimdi de Enver Bey Edirne Fatihi oluyordu. Bu tür hadiseler iddiaçıların işine geliyordu. En azından bir şeyleri düzeltebileceklerini halka anlatabilme fırsatıydı bunlar. Bir de o ağır Balkan yenilgisini bir nebzecik de olsa unutturma adına işe yarayacak bir avuntuydu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 237.